Ayrım 11, sayfa 556, 44. bölüm, Lozan Antlaşması'nın imzası. Mustafa Kemal bu kendisine kafa tutan meclisi dağıtmak zamanının geldiğini anladı. Savaşı yönetmek için seçilmiş olan 1. Büyük Millet Meclisi artık görevini yerine getirmiş, gününü doldurmuştu. Barışı korumak ve Mustafa Kemal'in memlekette yapmayı tasarladığı süratli reformları kanunlaştırmak için yeni bir meclis gerekiyordu. Eskisinden daha olgun, daha ağırbaşlı, sorumluluğunu daha iyi kavramış ve daha kolay yönetilebilir bir kuruluş. Mustafa Kemal, Rauf Bey'den kabineyi olağanüstü bir toplantıya çağırmasını istedi. Toplantı onun evinde yapıldı ve bütün gece sürdü. Meclisin dağıtılması ve yeni seçimlere gidilmesi onaylandı. 1. Büyük Millet Meclisi 16 Nisan 1923'te son olarak toplandı. Bu toplantıda bazı karşı koymalara rağmen seçimlerden önce son bir tedbir niteliğinde yeni bir kanun kabul edildi. Buna göre daha önceden dini siyasete alet edenler için uygulanan hıyanet cezasının kapsamı, meclisi tanımayanları ve saltanatın kaldırılışını kabul etmeyenleri de içine alacak şekilde genişletiliyordu. Bundan sonra yeni seçimlere gidildi. Parti adayları gazi tarafından teker teker ve dikkatle seçilmiş, muhalefet adaylarının cesareti de iyice kırılmıştı. Mustafa Kemal daha yılın başlangıcında bu amacı elde etmek için iki tedbir almış bulunuyordu. Ona her şeyden önce gerekli olan güvenebileceği bir siyasal kuruluştu. Basına bundan dolayı yeni bir parti kurmak niyetinde olduğunu açıklamıştı. Halk Fırkası adındaki bu parti meclisteki grubunun yerine geçecekti. Gazi fırka programını kaleme almak için memleketin aydın insanlarını çağırdı. Parti sırası gelince bir bildiri yayınladı. Fırkanın isteyerek kesinlikten uzak tutulmuş olan programı, yeni devletin kuruluşundaki temel ilkelerin çerçevesi içinde kalıyor, bunun yanı sıra bir takım sınırlı reform teklifleri getiriyordu. Sorunları tecrübeci bir açıdan ele alan Mustafa Kemal, bu seçimlerde daha belirli ilkelerle ortaya atılmak istemiyor, ileride yeni partinin eliyle yapmayı tasarladığı köklü devrimler üzerinde de şimdiden açıklamada bulunmaktan kaçınıyordu. Gazi bundan sonra halkla daha yakından ilişki kurmak zorundaydı. Bir yandan kendi görüşlerini halka aşılamak, bir yandan da onlarınkini öğrenmek için. Bu düşünceyle Batı Anadolu'da, özellikle son savaş bölgelerinde bir ay sürecek bir geziye çıktı. O zamana kadar bütün gücünü savaşa vermiş olduğu için halk karşısında fazla konuşmuş değildi. Fakat bu bir ay içerisinde halka vatan duygularını uyandırıcı ve öğretici nitelikte 34 büyük söylev verdi. Bunlardan bazıları 6-7 saat sürmüştü. Bu ileride de çıkacağı yurt gezilerinin birincisiydi ve gittiği yerlerde idare amirleri ve ileri gelenlerle yaptığı toplantılar bakımından bundan önce Sivas ve Erzurum'a doğru ilerleyişini hatırlatıyordu. Fakat şimdi her şey açıkta oluyor. Gazi etrafında toplananlar karşısında konuşuyor, onların sorularını cevaplandırıyordu. O güne kadar hiçbir Türk devlet başkanının başkentinden çıkıp da halkla yüz yüze konuştuğu görülmüş değildi. Gazi böylece geçmişten ayrılıyor, yönetenlerle yönetilenler arasında yeni ve insan insana bir ilişki kurmuş oluyordu. Dipnot, Gazi'nin kimliği halk gözünde birkaç yıl sürece pek iyi kavranmamıştı. Bir gün Anadolu'da erleri denetlerken, "Allah kimdir, nerede yaşar?" diye sordu. Er hoşa gidecek bir cevap vermek için, "Allah Mustafa Kemal Paşa'dır, Ankara'da oturur." dedi. Mustafa Kemal, "Peki Ankara neresidir?" dedi. "Ankara İstanbul'dadır." karşılığını aldı. Biraz ötede dizide bir başka ere sordu. "Mustafa Kemal kimdir?" Cevap, "Padişahımızdır." İrfan Orga, Phoenix Ascendant. Türkler artık kendi memleketlerinin yönetiminde söz sahibi olduklarına, Ulusun egemenliği gerçekten elinde tuttuğuna inanmaya başlayacaklardı. Mustafa Kemal'in rejimi, hiç olmazsa dış görünüşüyle kökünü yerden alan ve temelden çatıya doğru gelişen bir rejim olacaktı. Şimdi giriştiği iş, askeri alanda kazanmış olduğu çarpışmalardan da, Lozan'da gütmekte olduğu diplomatik savaştan da daha zordu. Zira tutucu ve inatçı bir halkın bütün alışkanlıklarını, düşüncelerini değiştirecek, köklü bir devrimin temelini atacaktı. Üstelik halkın yorulmuş ve düşman tehdidi de artık uzaklaştığı için kendini eski umursamazlığına bırakmaya başlamış olduğu bir sırada. Mustafa Kemal'in karşısına dikilecek başlıca engel dinsel çevrelerden gelecekti. Bu yurt gezisi sırasında yaptığı konuşmalarda en çok gericiliğin ve yobazlığın etkilerine karşı koymaya çalıştı. Aynı zamanda hala Müslümanlığın savunucusu olarak görünmek zorundaydı. Mutaassıp Balıkesir'de bir cami minberinden Müslümanlığın en son ve en büyük dini olduğunu, üstelik akıl ve mantığa da uyduğunu söyledi. Oradakileri dindarlık ve kahramanlıklarından dolayı övdükten sonra, cemaate bundan böyle cuma günleri hutbenin Arapça değil Türkçe okunacağını bildirdi. Böylece herkes anlayabilecekti. Hazreti Muhammed'in devlet işlerini camide tartışmayı gelenek haline getirdiğini belirterek, kendi de bir vaaz verdi ve yalnız halifelik üzerinde değil, Lozan görüşmeleri, ve halkımızı siyasal alanda eğitecek bir okul olan Yeni Halk Partisi'nin ilkeleri üzerinde de konuştu. Daha ilerici bir merkez olan İzmir'de değişik bir yol izleyerek halifeliğin milleti hakkı olan egemenlikten yoksun bıraktığını, halkın din propagandası yoluyla hilafet ordusuna katılmaya zorlandığını daha açık olarak anlattı. Türk milleti yüzyıllar boyunca bu gibi cahil ve bencil adamlara kanarak çerden çöpten yapılmış kulübelerde oturmak, karda kışta çıplak ayakla dolaşmak zorunda kalmıştı. Artık bu gibi softalıkları bir yana bırakması ve kendine uygun bir yol seçmesi zamanı gelmişti. İşte Halk Fırkası'nın işi burada başlıyordu. Parti sınıf ayrımı gözetmeksizin herkesin mutluluğu için çalışacaktı. Halka çağdaş metotları öğretecek, emeğinden aldığı verimin artmasını sağlayacaktı. Çiftçilere, üreticilere yardım yapılacak, İzmir'de toplanacak bir iktisat kongresi, yeni Türkiye'nin süngülerle değil endüstri araçlarıyla kurulduğunu dünyaya gösterecekti. Daha sonra yaptığı bir gezi sırasında memleketin bel kemiği olan köylüye karşı beslediği saygıyı Tarsus çiftçilerine verdiği bir demeçte şöyle dile getiriyordu. Şimdiye kadar yani 3,5 yıl öncesine kadar vatanın birçok unsurları içinde en çok zahmet, güçlük, acı çeken sizdiniz. Herkesten çok çalışan siz olduğunuz halde en çok sıkıntıyı çeken sizdiniz. Bunun nedeni kimsenin sizinle ilgilenmemesiydi. Sizi düşünen pek az kimse vardı. Sizi ne zaman düşünürlerdi bunu pek iyi bilirsiniz. Sizi ya savaş olunca ya da hazinelerini doldurmak için hatırlarlardı. Sizin emeğinizden, fedakarlığınızdan başkaları faydalanırlardı. Artık bundan sonra böyle olmayacaktır. Çünkü her şeyden önce kendinizi düşünecek, kendi evinizi onaracak, kendi geçiminizi sağlayacak, ikinci derecede başkalarını düşüneceksiniz. Bundan sonra da daha iyi çiftçi ve daha iyi asker olacağız. Balıkesir ve Tarsus gibi yerlerden sesini Lozan'da işittirmek pek kolay değildi ama Mustafa Kemal bu küçük Anadolu şehirlerinde halkın savaşlarının meyvesini teşkil eden barış görüşmelerine karşı büyük bir ilgi duyduğunu görüyordu. Sonradan söylediği gibi Lozan'da, geçmişte her şeyi hoş görenler, yanlışları yapanlar biz olmadığımız halde, aslında yüzyılların birikmiş hesapları bizden sorulmamak gerekirken, bu konuda da dünya ile karşı karşıya gelmek bize düşmüştü. Millet ve memleketi gerçek bağımsızlık ve egemenliğine kavuşturmak için, bu güçlük ve fedakarlıklara katlanmak bizim üzerimize yüklenmişti. Ben olumlu sonuç alacağımıza kesin olarak güveniyordum. Türk milletinin varlığı için, bağımsızlığı için, egemenliği için ne olursa olsun elde etmeye mecbur olduğumuz esasların dünyaca tasdik olunacağına da asla şüphe etmiyordum. Konferans masasında istediğimiz, zaten elde edilmiş olan bu hususların usulen açıklanıp onaylanmasından başka bir şey değildi. En büyük kuvvetimiz, en güvenilir dayanağımız, milli egemenliğimizi kazanmış ve onu bilfiil halkın eline vermiş ve halkın elinde tutabileceğimizi fiilen ispatlamış olduğumuzdu. Dipnot, Gazi Mustafa Kemal, Nutuk. Mustafa Kemal'in konuşmaları genellikle bu yolda oluyordu. İstanbul gazetecileri kendisini dinlemek için İzmir'e geldikleri zaman daha belirli konuştu. Türk milletinin barışı candan istediği üzerinde durdu. Fakat Lozan'daki büyük devletler bunu gereği gibi değerlendiremeyecek ve görüşmelerin yine kesilmesine yol açacak olurlarsa, o zaman Türkiye haklarının tanınması için tekrar silaha sarılmaktan çekinmezdi. Müttefikler barış istemesini bir zayıflık belirtisi gibi görmemeliydiler. Sözlerini hareketlerle desteklemek için yeni sınıfları silah altına aldırdı, terhis edilmiş olanları da tekrar askere çağırttı. Eskişehir'i askeri bölge ilan etti ve her yana askeri birliklerin bir takım önemli hareketlere giriştikleri söylentisini yaydı. Mustafa Kemal gezisine çıkmadan önce bozulan sağlığını düzeltmek umuduyla İzmir'e gitmiş olan annesinin orada öldüğü haberini almıştı. İzmir'e gelince mezarı başında şu konuşmayı yaptı. Zavallı annem vücudunu bütün millet için amaç olan İzmir'in kutsal topraklarına bırakmış bulunuyor. Burada yatan annem, zulmün, baskının ve bütün milleti felaket uçurumuna götüren keyfi bir yönetimin kurbanı olmuştur. Mütareke zamanında Anadolu'ya geçtiğim vakit, annemi ıstıraplı bir halde İstanbul'da bırakmak zorunda kalmıştım. Yanımda kendisinin beraberime verdiği biri vardı. Onu Erzurum'dan İstanbul'a gönderdiğim zaman annem bu adamın yalnız olarak geldiğini öğrenince benim için halife ve padişah tarafından verilmiş olan idam kararının yerine getirildiğini sanmış ve kendisine imme inmiş. Annem 3,5 yıl bütün gece ve gündüzlerini gözyaşları içinde geçirdi. Bu gözyaşları ona gözlerini kaybettirdi. En sonra pek yakın zamanlarda onu İstanbul'dan kurtarabildim. Ona kavuşabildim ki o artık maddeten ölmüş, yalnız manen yaşıyordu. Annemin kaybına şüphesiz çok üzülüyorum. Fakat bu üzüntümü gideren ve beni avutan bir nokta vardır ki, o da anamız vatanı mahveden, çökerten yönetimin artık bir daha geri gelmemek üzere yok edilmiş olmasıdır. Annemin mezarı önünde ve Tanrı'nın huzurunda and içiyorum. Milletin bu kadar kan dökerek kazanmış olduğu egemenliğin korunması ve savunması için gerekirse annemin yanına gitmekten asla çekinmeyeceğim. Zübeyde Hanım İzmir'de Latife'yi görmüş, beğenmişti. Mustafa Kemal de Ankara'ya döndüğünden beri onunla mektuplaşıyordu. Latife Hanım mektuplarında Gazi'ye olan sevgisinden başka, onun işlerine karşı duyduğu ilgiyi de açığa vuruyordu. Gazi de bu ilgiyi karşılıksız bırakmamıştı. Fikriye'yi de kendine göre sevmiş ve arkadaşlığından hoşlanmıştı ama onu hiçbir zaman nikahla almayı düşünmemişti. Şimdi batılı bir devlet başkanı olarak Gazi'ye, halkın gözünde eğitim görmüş, özgür kadın tipini canlandıracak bir eş gerekiyordu. Zira yurt kadınlarını bu yolda yetiştirmek dileğindeydi. Latife Hanım'ın bu rolü oynayabileceğini biliyordu. Hastalığı sırasında annesini ziyaret etmiş olan Latife'yi, onun ölümünden birkaç gün sonra gidip evinde gördü ve derhal evlenmelerini teklif etti. İlana, törene filan lüzum yoktu. Latife Hanım birkaç saat müsaade istemişti. Ertesi gün Müslüman geleneklerince evlenme günü sayılan Perşembe değil bir pazartesiydi. Gazi Latife Hanım'ı yanına alarak bir kadıya gitti ve hemen nikahlarını kıymasını istedi. Kadı önce çok şaşırdı, sonra kendini toparlayarak kabul etti. Evlenme töreni Latife Hanım'ın babasının evinde Batı göreneklerine uygun olarak yapıldı. Gelinle güveyin nikahtan önce birbirlerini görmemelerini şart koşan İslam törenlerinin aksine yan yana bir masaya oturarak and içtiler. Mustafa Kemal'in şahitliğini Kazım Karabekir Paşa yapmıştı. Latife Hanım Ankara'ya biraz yerleştikten sonra Gazi onunla beraber Güney Anadolu'nun belli başlı şehirlerinde bir balayı gezisine çıktı. Peçesiz eşini onun da yardımıyla gerçekleştirmek istediği toplumsal devrimlerin canlı bir sembolü gibi tanıtıyordu. Türk kadını bundan böyle erkek karşısında köleliği belirten bu gereksiz yükten kurtulmalı, erkeğin yanında onun da kendine özgü bir durumu olmalıydı. Kadına çağdaş uygarlık çerçevesi içinde saygı gösterilmesi gerekirdi, tıpkı kendisinin gösterdiği şekilde. Latife Hanım bunu belirtmek için ayağında onun gibi külot pantolonla siyah sıkma başının altında yüzü meydan okurcasına açık yanı başında duruyordu. Bu geçit resminde ata erkek gibi binerek yanında yer almış, Gazi onu bir yavere benzeterek bu halini beğenmişti. Mustafa Kemal eşine karşı nasıl davranılmasını istediğini hemen belli etti. Adana'ya geldikleri zaman şehrin hanımları Latife Hanım'ı evlerinde misafir etmek istediler. Lakin Gazi bunu kesin olarak reddetti. "Karım benimle beraber kalacaktır," dedi. Artık harem selamlık, kaç göç gibi şeylerin ortadan kalkması gerekiyordu. Latife Hanım'ın ne kadar kültürlü olduğunu etrafa göstermekten hoşlanıyordu. Ondan yüksek sesle Byron'dan bir şiir okumasını istedi. Bundan kimse bir şey anlamadı. Arkadan Victor Hugo'nun bir şiiri geldi. Bunu da yarım yamalak anlayabildiler. Latife Hanım Yunan esirlerine de tercümanlık yapınca Gazi etrafına gururla "Bakın ne mükemmel karım var," demek ister gibi baktı. Her gittiği yerde gezisinin demokratik karakterini ortaya koymaya çalışıyordu. Şarklı görevlilerin pek hoşlandıkları, o karşılıklı hediyeler alıp verilen, şatafatlı nutuklar çekilen resmi törenler geçmişte kalmıştı artık. Gazi halkla kaynaşmak, kendisinin halktan ayrı olmadığını göstermek istiyordu. Mersin'de belediye reisi, bir akşam yemeğinde kendi eliyle hizmet etmek istemiş, bunu da pek becerememişti. Gazi sinirlendi ve öfkeyle, "Otur yerine Allah aşkına," diye çıkıştı. "Sen belediye reisi misin yoksa garson mu?" Daha sonra bir havai fişek gösterisinde Latife Hanım'la kendisine hazırlanan yaldızlı tahtlara oturmayı reddederek basbayağı iki sandalye getirtti ve halkın arasında yer aldı. Lakin Latife Hanım'ı böyle açık gezdirmesi bir takım kimselerin hoşuna gitmiyordu. Kadın erkek ayrımının hala güçlü olduğu bir memlekette gelenekleri kökünden sarsan bir davranıştı bu. Etkisi bazen olumlu oluyor, çok defa da kendisine karşı girişilen propagandalara konu teşkil ediyordu. Gericiler gazetelerde eşiyle beraber çıkan resimlerini elden ele dolaştırarak "Bakın karısını nasıl açık saçık teşhir ediyor," diye gösteriyorlardı. Mustafa Kemal ile Latife Hanım dışarıdan bakılırsa anlaşmış bir çift gibi görünüyorlardı. Lakin kendi aralarında kısa zamanda bir takım anlaşmazlıklar baş göstermişti. Bunlar içki yüzünden çıktı. Yolculukları uzadıkça Gazi yorgunluk bahanesiyle daha çok içmeye başlamıştı. Latife Hanım da bunun önüne geçmek için bir takım hilelere başvurdu. Konya'da kaldıkları son gece bir ajans muhabiri gelerek Gazi'nin son nutku üzerindeki haberleri bir kere de kendisiyle gözden geçirmek istemişti. Mustafa Kemal bunu beğendi, nutkun da mükemmel olmasıyla övündü. Sonra Latife Hanım'a dönerek, "Söyleyin de şu çocuğa bir kadeh rakı getirsinler," dedi. Muhabir Gazi'nin de bir kadeh içmek istediğini anlamıştı. Lakin Latife Hanım, bütün şişelerin bavullarla beraber trene gönderilmiş olduğunu söyledi. Mustafa Kemal birden kızarak bağırmaya başladı. "Misafirimiz gelmiş, ona bir kadeh rakı da mı vermeyeceksiniz? Latife Hanım baş eğmek zorunda kalarak içkilerin getirilmesini emretti. Şimdi meclis de feshedilmiş olduğuna göre İsmetçik Lozan'a dönebilirdi. Konferansın ölçüsü ve kuruluşu değişmişti. Artık masanın etrafında toplananlar uluslararası heybetli devlet adamları değildi. Lord Curzon çekip gitmiş, yerini Rumbold'a almıştı. Fransızları da Türkiye'de görevli olan General Pelle temsil ediyordu. Yüce şöhretlerinden yoksun kalmış olan konferans, Rumbold'un dediği gibi sönmüş bir balona benzemişti. Aslında ise konferansın kuruluşu, askıda kalan sorunlara paralel olarak değişmişti. Siyasal sorunlar daha önce çözümlenmiş, geriye ekonomik ve mali işleri kapsayan problemler kalmıştı. Kapitülasyonları ilgilendirdikleri için çok karışık ve çetin olan bu konuların üzerine eğilecek kişilerin devlet adamlarından çok teknik uzmanlar olması gerekiyordu. Ankara yabanisi bu sefer konferansa daha iyi hazırlanarak gelmişti. Meclis işini Rumbold'un sandığından daha çabuk görmüş, İsmet Paşa da elinde yabancı kontrol sisteminin tümünü içine alan olumlu bir karşı teklifle dönmüştü. Bunlar özellikle Fransız yatırımlarını ilgilendiriyordu. Fransızlar baştan beri uzlaşmaz davranmışlar, tazminat, Osmanlı borçları faizlerinin altınla ödenmesi, savaştan önce Osmanlı hükümetinden kopardıkları imtiyazların tanınması gibi konularda sıkı sıkı pazarlığa girişmişlerdi. Son zamanlarda bir açık kapı siyaseti güden Ankara'nın Amerikalılarla uygun şartlarla alışverişe başlaması, onların da böylece ekonomik alana sokulmaları, Fransızların tutumunu büsbütün sertleştirmişti. Büyük Millet Meclisi Rauf Bey'in isteğine uyarak Amerikan Chester grubuna demiryolu, liman yapımları ve buna benzer kalkınma projeleri üzerinde imtiyaz vermiş, grup temsilcilerinin Ankara'da iyice yerleşmesi Avrupalı rakiplerini bir kat daha kuşkulandırmıştı. Konferansta gözlemci olarak bulunan Amerikan Büyükelçisi Grew, bu yüzden Fransızlar karşısında dayanması için İsmet Paşa'yı destekliyor ve müttefiklerin savaşa yeniden başlayacakları yolundaki korkularını yatıştırıyordu. Anlattığına göre müttefikler bir gece, sabahın ikisine kadar süren 7 saatlik bir toplantı sırasında İsmet Paşa'ya öyle yüklenmişlerdi ki, New York Zenci Mahallesi'ndeki karakolda geçen bir soruşturma, bunun yanında kibar bir yemek sohbeti gibi kalırdı. İsmet Paşa, Rumbold'un İstanbul'a bildirdiği gibi Earls'le çekiç arasında kalmıştı. Büyük Millet Meclisi'nde karşılaştığı güçlükler sinirlerini bozmuştu. Memleketteki muhalefet mebuslarının şu sırada seçimler dolayısıyla susmuş olsalar bile onu gözden düşürmek için fırsat kolladıklarını biliyordu. Şimdi de Rauf Bey onu sabırsız bir telgraf bombardımanına tutuyor, iki ayağını bir pabuca sokarak büsbütün telaşlandırıyordu. Mecliste İsmet Paşa'yı savunmak dürüstlüğünü göstermiş olan Rauf Bey onun diplomatlığına pek güvenmiyordu. O da şimdi Lozan'dan kabineye gönderdiği raporlarda hemen geri çağrılmasını gerektirecek kadar kuşku veren, uzlaşma taraflısı bir tutum takınmıştı. Rauf Bey olsa denizci metotlarıyla başka türlü davranırdı. Müttefiklere karşı kullanılacak taktik ister al ister bırak olmalıydı. Kabine İsmet Paşa'yı belirli teklifler ileri sürmekle görevlendirmişti. Onun da yapacağı bunların tümü üzerinde ısrar etmek ve perakende pazarlıklara girmekten kaçınmaktı. Öte yandan İsmet Paşa da Ankara'nın kendisine hiçbir hareket özgürlüğü tanımamış, değil yalnız görüşülecek konuları, hatta görüşme şeklini bile dikte etmiş olmasından yakınıyordu. Yardımcısı da Rauf Bey'in emektar Hamidiye'nin kaptan köprüsünden komuta eder gibi talimat verdiğini söylüyordu. İsmet Paşa da gitgide Rauf Bey'in gaziye bildirmeden talimat vermekte olduğu kuşkusuna kapılmış ve görüşmelerin ciddi ve nazik bir döneme girdiğinden söz ederek Mustafa Kemal'in bizzat durumu izlemesini istemişti. Gazi bunun üzerine şimdiye kadar Rauf Bey'e saygı göstererek katılmadığı kabine toplantılarında bulunmaya ve arada sırada hükümet kararlarını kendisi kaleme almaya başladı. Ancak kendi deyimiyle iki tarafa karşı aldığı durum yumuşak olmadı ve bir tarafa hak vererek öbür tarafı susturmak sistemini uygulamadı. Haftalar gelip geçiyor, konferans sürüp gidiyordu. Sinirler gerilmeye başlamıştı. Bir gün Rumbold öylesine çileden çıktı ki, Türklerin tutumu yüreğimi bulandırıyor. "Mekör!" diye bağıracak kadar ileri gitti. İsmet Paşa bunu tam tersini anlayarak, yüreklendiriyor sanıp gülümseyerek karşıladı. Ömründe hiç bu kadar yorgunluk duymadığını söylüyordu. Yeşil şartröz likörüne dadanmıştı. Bu arada sırasıymış gibi şiddetli bir öksürüğe tutuldu. Rauf Bey'e karşı kızgınlığı arada bir alevleniyor, görüşmelerin bütün ayrıntılarıyla Ankara'dan yürütülmek istenmesinin, 1877'de Ruslarla olan savaşın saraydan yönetilmesinden farkı yoktur diyordu. Bir keresinde kendi yerine Rauf Bey'in konferansa gelmesini istedi ve Mustafa Kemal'den sert bir karşılık gördü. Ne müttefikler ne de Türkler savaş istemedikleri için mesele her maddeye bir formül bulmaktı. En sonda özellikle İngilizlerin uzlaştırıcı çabalarıyla herkesin durumunu kurtaracak bir takım formüller bulundu. Borçlar sorunu ileride yapılacak anlaşmalara bırakıldı. Tamirat isteklerinden vazgeçildi. Ekonomik imtiyazlar konusu değerlerine göre Türk yasalarına uygun olarak ele alınacaktı. Geçici bir süre için belirli sayıda yabancı adalet uzmanları kabul edildi. Mustafa Kemal antlaşma imzaya hazır olduğu sırada her çeşit kapitülasyonun kökünden ve ebediyen kaldırılmış olduğunu haklı olarak ileri sürecekti. Rumbold, Kral 5. George'a yazdığı bir mektupta bu antlaşmayı pek parlak olmasa bile en az kötü koşulları kapsayan bir vesika diye niteledi. The Times ise bir cömertlik ve adillik örneği diyor ve Türklerin konferanstaki tutumunu överken acaba Türkiye bir mucizeyle uygar bir devlet mi oldu diye soruyordu. Barış 24 Temmuz 1923 günü Lozan Üniversitesi'nin duvarları ağır örtülerle kaplı tören salonunda Rumbold tarafından imzalandı. Bir tek o Daily Express'in yazdığına göre Ascot at yarışlarındaymış gibi başına gri bir silindir şapka giymişti. Mustafa Kemal İsmet Paşa'yı telgrafla kutladı. Memlekete bir sürü yararlı hizmetlerinden ibaret olan ömrünüzü bu defa da tarihi bir başarıyla taçlandırdınız. Rauf Bey'in bir gün geç gönderdiği tebrikler daha isteksiz bir tondaydı. Kendisi adına hazırlanan telgrafı gördüğü zaman, bu müsvedde de adeta her işi yapan İsmet Paşa gösteriliyor. Biz burada bir şey yapmadık mı demişti. Barış'ın imzalandığını haber vermek için Ali Fuat'la Rauf Bey Çankaya'ya birlikte gitmişlerdi. Yataktan yeni kalkmış olan Mustafa Kemal onları sırtına Rob de Chambre diye geçirdiği bir Arap maşlahı ile karşıladı. Tarihi telgrafı okurken heyecanlandığı gözle görülüyordu. Sonra kendini toparlayarak, "Doğrusu," dedi, "Barış'ın imzalanacağını ben de umuyordum ama son günlerde içime bir tereddüt ve şüphe düşmüştü. Bu adamların son anda düşüncelerini değiştirmelerinden hep çekiniyordum. Beni çok sevindirdiniz, teşekkür ederim." Rauf Bey kısa ve heyecanlı bir konuşma yaparak bu başarının başta Mustafa Kemal olmak üzere Kazım Karabekir, Ali Fuat ve Refet Paşaların eseri olduğunu söyledi. Kendisi de onlarla birlikte çalıştığı için mutluydu. "Ta Amasya'dan beri," diye açıkladı, "içimden elinizi öpmek geliyordu. Ama bu dileğimi açığa vuramıyordum. Müsaade ederseniz elinizi şimdi öperek her zaman içimde olan bu duyguyu belirtmiş olayım." Gazi böyle bir hareketin gereksiz olduğunu söyleyerek elini vermedi. "Sizin memlekete ettiğiniz hizmetler bizimkinden aşağı kalmaz," dedi. Hepsi de heyecan içindeydiler. Sakinleşmek için birer kahve içtiler. Latife Hanım misafirleri yemeğe alıkoydu. Gazi, İsmet Paşa'nın Ankara'ya dönmek için Lozan'dan ayrılmış olduğunu söyledi. Rauf Bey'in, "Evet ayrılmış ve müsaadenizle ben de ayrılmak istiyorum." demesi onu şaşırttı. Rauf Bey, artık barış imzalanmış olduğuna göre başvekillikten çekilmek ve ikinci meclis toplanıncaya kadar seçim bölgesi olan Sivas'a gitmek istediğini söyledi. Çok çalışmış, yorulmuştu, midesinden de rahatsızdı. Sonunda gerçek nedeni açıkladı. İsmet Paşa'nın Lozan'da değil yalnız kendisine, bütün kabine üyelerine karşı takındığı tutum. Ben şahsen bir daha İsmet Paşa ile yüz yüze gelmek istemem. Onunla bir arada çalışmama da imkan yoktur. Barışı kendisi imzaladığına göre koşullarını uygulamak da ona düşer kanısındayım. Gazi, yani geldiği zaman kendisini karşılamak da mı istemiyorsun diye sordu. Rauf Bey, hayır dedi, beni bağışlayın. Fakat bu kadar haksız saldırıdan sonra İsmet Paşa'yı bir daha görmek istemem. Mustafa Kemal onu yatıştırmaya çalıştı. Lakin Rauf Bey çekilmekte ısrar etti. Bunun asıl nedeni yalnız İsmet Paşa ile arasındaki anlaşmazlık değildi. Gelecekten de çekiniyordu. Taarruzdan önce Refet Paşa'nın evinde geçirdikleri geceyi ve Mustafa Kemal'in barış imzalanır imzalanmaz olağanüstü yetkilerini bırakmak konusunda verdiği sözü unutmamıştı. Şimdi barış imzalanmıştı ama o böyle bir şeye niyetli görünmüyordu. Tersine bu yetkileri yeni bir partinin başına geçerek daha güçlendirmeyi tasarlıyor ve Rauf Bey'in düşüncesine göre yeni Türk devletinin demokratik gelişmesine daha baştan engel oluyordu. Kuşkularını her zamanki açık sözlülüğüyle Gazi'ye anlattı. Onu partiler ve kişiler üstünde yön tutmayan, ara bulucu bir devlet başkanı durumunda görmek istediğini söyledi. Oysa ki şimdi Gazi gündelik politikaya karışmış bulunuyordu. Ali Fuat Paşa da Rauf Bey'in bu düşüncelerini paylaşmaktaydı. Halk Fırkası kurulurken Gazi'nin partiyle birlikte olmasının, demokrasi yolundaki bir memlekette başka partilerin gelişmesini önleyeceğini ileri sürmüştü. Gerçekten de son seçimler sırasında Gazi'nin hem parti başkanı hem de başkomutan olarak güçlü mevkiinden yararlanması, herhangi bir muhalif grubun ortaya çıkmasını önlemişti. Şimdi barışı izleyen siyasal dönemin baş sorunu bu olacaktı. Gazi'nin kendisiyle Rauf Bey ve ötekilerin tasarladığı demokratik kuvvetler arasında iktidar savaşı. Mustafa Kemal şu sırada bu konuda bir tartışmaya girişmek istemiyordu. Rauf Bey'in çekilmesinden dolayı üzüntülerini bildirdi. O da "Üzülmeyin paşam" diye karşılık verdi. "Bu memleketi bir düzine namuslu adamla yönetebilirsiniz." Sonra Sivas'a hareket etti. İstasyonda kabine arkadaşları ve dostları tarafından uğurlandı. Gazi Fethi Bey'i başvekilliğe atadı. Niye İsmet Paşa'yı seçmediğini soranlara, onu sonrası için saklıyorum diye cevap verdi. Ali Fuat Paşa, meclis ikinci başkanı olarak kalmaya şimdilik razı olmuştu. Fakat 3 ay sonra Mustafa Kemal'in tek parti yönetimine karşı güvensizliğinden dolayı o da çekilerek askerliğe döndü. Gazi'ye sormuştu. Senin şimdi apotruların kimlerdir, bunu anlayabilir miyiz? Baştan savma bir cevap aldı. Benim apotrularım yoktur. Memleket ve millete kimler hizmet eder ve hizmette liyakat ve kudretini gösterirse apotr onlardır. Rauf Bey'in gidişinden birkaç gün sonra İsmet Paşa konferanstaki arkadaşlarıyla birlikte Ankara'ya döndü. Resmen karşılandı, alkışlandı. Gazi şerefine Çankaya'da bir ziyafet verdi. Yemekten önce konferans üzerinde tartışmalar yapılırken İsmet Paşa Rauf Bey ile kabinenin kendisine çıkardıkları güçlüklerden duyduğu üzüntüyü belirtmekten kendini alamadı. Gazi'ye "Karşılaştığım bütün güçlükleri yalnız siz çözdünüz. Yardımıma koşup beni kurtardınız. Siz olmasaydınız Lozan'dan cenazem gelirdi benim cenazem" dedi. Fethi Bey sinirlenerek ona "Tenkit ettiğiniz kabinede ben de vardım" diye hatırlattı. İsmet Paşa kendisine ters bir cevap verdi. İkisi de öfkeyle yerlerinden fırladılar. Kadınlar telaşlandı, erkekler araya girerek tarafları yatıştırdı. Gazi yemeğe başlama emrini verdi. Lakin yemekte çok az konuştu. Konukların üstüne kara bir bulut çökmüştü. İsmet Paşa'nın dönüşü bu sıkıntılı hava içinde kutlandı. Hükümet antlaşmayı yeni meclisin onayına sunarken, milli misak sınırları içindeki topraklardan bir parçasının bile verilmemiş, bu sınırlar ötesinde de herhangi bir toprak kazancı düşünülmemiş olduğu üzerinde önemli durdu. İsmet Paşa antlaşmayı bütün bir devir süren savaşın sonucu olarak niteledi. Türkiye bir imparatorluk değildi artık. Zaten geçen 50 yılda bu onun için sadece zararlı olmuştu. Türkiye şimdi egemen bir devletti, uluslararası alanda herhangi başka bir devlet gibi, kendi gücüne güvenen, bağımsızlığını sakınan bir devlet. İsmet Paşa yıllardan sonra bu antlaşmayı tarihi perspektif içinde değerlendirdiği vakit, bunun sürekli bir barış aracı olduğunu söyler. Zira iki tarafta çarpışmaktan büsbütün bıkmış ve yapılan fedakarlıklar tahammülü aşmayacak, haklı görülebilecek sınırlar içinde kalmıştı. Gerçekten de bu, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra mağlup Orta Avrupa devletlerinden birinin galip devletlere kendi koşullarını kabul ettirerek imzaladığı tek antlaşmadır. İkincisinden sonra da gelecek için sürekli bir barış aracı olarak ayakta durabilmiştir. Bu da antlaşmanın yapma nazariyeleri değil, gerçek olanaklara dayanmasındandır. Bunun şerefi herhangi bir genişleme hevesinden kendini alıkoyabildiği için önce Mustafa Kemal'in, sonra da bu sınırlı amaçlara varmak yolunda gösterdiği sabır ve inattan dolayı İsmet Paşa'nındır. İkisi de müttefik devletler arasındaki anlaşmazlıklardan yararlanmayı iyi bilmişler. İkisi de sabırlı davranarak Musul ve Boğazlar gibi uluslararası çapraşık problemlere yol açan ve hemen çözümlenmesi kabil olmayan sorunları ilerideki görüşmelere bırakmak akıllılığını göstermişlerdir. Antlaşmanın imzasından 2,5 ay sonra müttefik kuvvetleri İstanbul'u boşalttılar. Bu Harrington için önemli bir gündü. Her biri en aşağı 1 metre 80 santim boyunda erlerden kurulu, renkli muhafız alayı ortasında atına binmiş, Boğaz kıyısında ilerlerken Türkler onu alkışlamaktan kendilerini alamadılar. Rıhtım'da öteki müttefik kıtalarıyla Türk birlikleri tarafından karşılandı. Büyük bir kalabalık askerlerin arkasına yığılmış sıkıştırıyordu. Harrington Türk bayrağını selamladığı zaman kordon yarıldı ve o, daha ne olduğunu anlamadan karısıyla kendisi arasına giren 15 bin Türk'ün ortasında kalıverdi. Arabik gemisine bindi. Gemi bütün düdüklerini öttürmeye başladı. Marlborough gemisi de Auld Lang Syne'ı çalarak yanında gidiyordu. Bütün Birinci Dünya Savaşı'ndan daha uzun sürmüş olan bir işgal böylece sona ermişti. Bundan sonra Gazi, Türkiye'nin toprak bütünlüğünün bir belirtisi olarak İstanbul yerine Ankara'nın devlet merkezi olmasına karar verdi. Meclise bunu teklif eden bir kanun tasarısı sunuldu. Basın ve koyu İstanbullular bu teklife şiddetle karşı koydular. Halifeliğin merkezi olan İstanbul'un devlet merkezi olarak da kalmasında ısrar ediyorlardı. İstanbul 470 yıldır merkez ola gelmişti. Ondan önceki 1100 yıllık Bizans devresi de ayrı. Uzaklığı, sert iklimi, ilkel görünüşü, sudan ve uygar bir şehre gerekli daha bir sürü şeyden yoksunluğu dolayısıyla Ankara başkent olmaya elverişli değildir deniyordu. Buna karşılık düşman akınlarına karşı güvenli bir stratejik ve coğrafi durumu vardı. Ayrıca milli mücadelenin sembolü olarak mistik bir değer kazanmıştı. Üstelik Gazi öteden beri sürüp giden ahlaksızlığı, sinsi gelenekleri, entrika alışkanlıkları yüzünden İstanbul'a karşı derin bir güvensizlik duyuyordu. Gençliğinde Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşe mahkum oluşunu, Osmanoğullarının Anadolu'nun sert yaylasını bırakıp Boğaz kıyılarına yerleştikleri tarihe bağlamış değil miydi? Mebusların çoğu Anadolu'lu oldukları için Mustafa Kemal tasarıyı meclisten geçirmekte güçlük çekmedi. Kanun maddesi şöyleydi. Türkiye Devleti'nin Makarre İdaresi Ankara şehridir. İstanbul hilafet merkezi olarak kalıyor, Ankara meclisin merkezi dolayısıyla başkent oluyordu. Bundan sonra İstanbul'da Dersaadet, Konstantiniye gibi çeşitli adlarla değil, yalnız İstanbul olarak adlandırılacaktı.